Ayrım 17. Titanic, Clive Cussler, sayfa 178. 42. Bölüm. Sandaker masanın diğer yanından öfkeli bir tavırla eğildi. ''Acaba seni doğru mu anladım?'' diye homurdandı. ''Kurtarma ekibinden bir arkadaşımız korkunç bir şekilde öldürülüyor ve sen de orada durmuş bana şu anda beklememi ve katil ortalarda dolaşırken hiçbir şey yapmamamı mı söylüyorsun, öyle mi?'' Warren Nicholson, Sandaker'ın gözlerine bakmamaya çalışarak sandalyesinde hafifçe kımıldadı. ''Bunu kabul etmenin kolay bir şey olmadığını biliyorum.'' Sandaker, ''Hah, kolay değil tabii.'' diye öfkeyle söylendi. ''Herif birini daha öldürmeye kalkarsa ne yapacağız peki?''
''Böyle bir risk her zaman var, biz bunu göze alıyoruz.''
''Demek siz bunu göze alıyorsunuz ha? Sizin için SİHA merkezinde oturup bunları söylemek kolay. Siz denizin binlerce metre derinliğinde, minik bir sualtı aracının daracık ortamında, yanı başınızdaki adamın katil olup olmadığını düşünmek zorunda değilsiniz tabii.''
Nicholson onu ikna edebilmenin gayreti içinde, ''Böyle bir şeyin tekrarlanacağını hiç sanmıyorum.'' dedi.
''Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun, söyler misin bana?''
''Eminim. Çünkü profesyonel Rus ajanları çok zorda kalmadan cinayet işlemezler amiralim.''
Sandaker duyduklarına inanamıyormuş gibi gözlerini açarak Nicholson'a baktı.
''Rus ajanları mı dedin? Sen ne söylediğinin farkında mısın?''
''Gayet tabii farkındayım. Henry Monk Sovyet donanma istihbaratının bir ajanı tarafından öldürüldü.''
''Bundan emin olamazsın. Bunun için elinde yeterli kanıt...''
%100'lük bir kanıt yok kuşkusuz. Bunu yapan Manka herhangi bir nedenle kin duyan biri de olabilir. Fakat ipuçları bunun bir Sovyet operasyonu olduğuna işaret ediyor.''
Sandaker, ''Peki ama neden Monk?'' diye sordu. ''O sadece bir alet uzmanıydı. Bir casus için ne gibi bir tehdit oluşturabilirdi ki? Bunu anlamak mümkün değil.''
''Nicholson, bana öyle geliyor ki Monk görmemesi gereken bir şeyler gördü ve susturulması gerekiyordu.'' diye konuştu. ''Mesele sadece bu kadar da değil amiralim. Aslında sizin şu kurtarma operasyonuna sızan sadece bir değil, tam iki Rus ajanı var.''
''Buna inanmam.''
''Bizim işimiz bu amiralim. Sürekli casusluk oynarız, bunu da öğrendik.'' Sandaker şaşkın gözlerle ona baktı. ''Peki ama kim bu adamlar?'' diye sordu. Nicholson çaresizce omuzlarını silkti. ''Özür dilerim ama şu anda ancak bu kadar söyleyebilirim.'' diye cevap verdi. ''Kaynaklarımıza göre bu Rus ajanlarının kod isimleri gümüş ve altınmış. Ama gerçek kimliklerini şu anda ne yazık ki bilemiyoruz.''
Sandaker afallamıştı. ''Ya benim adamlarım onların kim olduklarını fark ederlerse?''
''Umarım bizimle işbirliği yapar ve adamlarına da böyle bir durumda sakin olup hiçbir şey yapmamalarını söylersin.''
''Ama o iki Rus ajanı bizim tüm kurtarma operasyonumuzu sabote edebilirler değil mi?''
''Onların bu türden bir tahrip emri almadıklarını sanıyoruz.''
Sandaker, ''Çılgınlık bu.'' diye mırıldandı. ''Benden ne istediğini biliyor musun sen?''
''Başkan da bana birkaç ay önce aynı soruyu sordu ve benim cevabım da hala aynı. Hayır, bilmiyorum. Çalışmalarınızın basit bir batık kurtarma operasyonunun ötesinde bir şeyler olduğunu biliyorum. Ama başkan bana bilmem gerekenden fazlasını söylemedi.''
Sandaker dişlerini sıktı ve ''Pekala, senin dediğini yaparsam ne olacak?'' diye sordu.
''Tüm gelişmelerden haberdar edeceğim seni amiralim. Zamanı gelince de Rus ajanlarını yakalayabileceğinizi söyleyeceğim.''
Amiral bir süre konuşmadan düşündü ve sonunda çok ciddi bir ses tonuyla ''Pekala Nicholson'' diye konuştu. ''Dediğini yapıp seninle işbirliğine gideceğim. Ama orada denizin dibinde bir cinayet daha işlenirse benden çekeceğim var. Bunu da unutma. Sana bunun cezasını çok ağır bir biçimde ödetmek için elimden geleni yaparım.'' 43. Bölüm. Mel Donner, Mary Sheldon'ın kapısı önündeydi. Elbisesi yağmurdan sırılsıklam olmuştu. ''Bundan sonra arabada bir şemsiye taşıyacağım.'' diye söylendi. Mary evin kapısını kapadı. ''Demek fırtınadan kaçmak için burasını buldun, öyle mi yakışıklı?'' diyerek onun yüzüne baktı.
''Efendim? Anlayamadım.''
Mary yumuşak ve iç gıcıklayıcı bir ses tonuyla ''Anladığım kadarıyla yağmur dininceye kadar sığınacak bir yer arıyordun.'' diye konuştu. ''Ve tesadüfen evimin yakınlarındaydın.'' Donner önce kaşlarını çatıp onun yüzüne baktı ama birden durumu kavradı ve gülümsedi.
''Oh, özür dilerim. Ben Mel Donner. Dana'nın eski bir arkadaşıyım. Acaba kendisi evde mi?''
Mary güldü ve ''Kapıma bir yabancı erkeğin benim için geleceğine inanmak zaten saflıktı.'' dedi. ''Ben Mary Sheldon. Otur ve rahatına bak. Dana'yı hemen çağırıyorum. Sana bir kahve getireyim.''
''Teşekkür ederim. Kahve çok iyi gelecek doğrusu.''
Donner Mary'nin arkasından dikkatle baktı. Mary kısa ve beyaz bir tenis etekliğiyle kolsuz örme bir bluz giymişti ve ayakları da çıplaktı. Kalçasının hafif hareketleri etekliğini öylesine dalgalandırıyordu ki herhangi bir erkeğin bundan etkilenmemesi imkansızdı. Mary birkaç dakika sonra elinde bir fincan kahveyle döndü ve ''Dana hafta sonları iyice tembelleşir'' dedi. ''Sabahın onundan önce yataktan kalktığı pek görülmemiştir. Çıkıp ona haber vereyim.'' Donner beklerken kitap raflarına göz gezdirdi. Bu sık sık yaptığı bir şeydi. Ve kitapların sahiplerinin karakteri ve zevkleri konusunda değerli ipuçları verdiğini bilirdi. Kitaplar bekar bir genç kadının okuyacağı türden şeylerdi ve içlerinde birçok şiir kitabı da bulunuyordu. Bestsellerların arasında birkaç da yemek kitabı görülüyordu. Fakat Donner'ın ilgisini en çok çeken şey kitapların diziliş tarzı oldu. Örneğin Kıtalar Arası Lav Akıntıları Fiziği ve Yeraltı Kanyonları Jeolojisi isimli kitapların arasında kadınların cinsel fantezilerinin açıklamaları ve onun hikayesi gibi kitaplar da bulunuyordu. O onun hikayesini almak için elini henüz uzatıyordu ki merdivende ayak sesleri duydu. Elini çekti ve arkasına döndüğünde Dana'yı gördü. Dana koşarak geldi ve ona sarıldı. ''Mel, seni gördüğüme öyle sevindim ki.'' ''Donner, çok iyi görünüyorsun.'' dedi. Dana'nın üzerindeki yorgun ve üzüntülü hal kaybolmuştu. Şimdi çok daha rahat, sakin görünüyor ve sürekli gülümsüyordu. Dana, bizim çapkın bekardan ne haber bakalım diye güldü. Bu hafta kızları nasıl kandırıyorsun? Astronot mu yoksa beyin cerrahı mısın? Donner hafifçe göbeğine vurdu. Birkaç kilo verinceye kadar astronot olamayacağım diyerek bir kahkaha attı. Aslına bakarsan şu Titanic konusunda yaptığınız reklamları dikkate alıp Washington barlarına gelen bekar hanımlara bir derin deniz dalgıcı olduğumu da söyleyebilirim. ''Neden onlara doğrudan gerçeği söylemiyorsun sanki? Ülkenin önde gelen fizikçilerinden biri olmak neden seni utandırsın ki?'' ''Biliyorum ama böyle oyun oynamak daha çok hoşuma gidiyor işte. Zaten kadınlar da üçkağıtçı çapkınları daha çok severler.'' Dana güldü ve başıyla onun elindeki fincanı gösterdi. ''Biraz daha kahve ister misin?'' ''Donner, hayır teşekkür ederim.'' dedi. ''Buraya neden geldiğimi biliyor musun?'' ''Tahmin edebiliyorum.'' ''Jean için üzülüyorum Dana.'' ''Ben de üzülüyorum tabii.'' ''Bak, ona geri dönebilir ve...'' Dana onun gözlerine baktı. ''Ama sen anlamıyorsun Mel. Biz ikimiz bir araya geldiğimiz zaman her şey birdenbire kötüleşiyor.'' ''O sensiz bir hiç olduğuna inanıyor.'' Dana başını iki yana salladı. ''Onun sevgilisi işi bazen beni görmüyordu bile. Kadınların çoğu gibi ben de sadece işini düşünen ve bana karşı hiçbir şey duymayan bir kocayla bir arada yaşayamam, değil mi?'' ''Anlasana Mel, birbirimizi öldürmeden önce ayrılmamızın çok daha iyi olacağını anladım ve bunu yaptım.'' Birden dönüp yüzünü ellerinin arasına aldı ama kendisini çabuk toparladı. ''Jean, şimdiki işini bırakıp yeniden öğretmenliğe dönseydi her şey farklı olabilirdi.'' ''Donner, sana bunu söylememem gerekir ama aldırmıyorum.'' diye konuştu. ''Her şey yolunda gittiği takdirde proje bir ay içinde tamamlanacaktır.'' O zaman Jean'i Washington'da tutacak hiçbir şey kalmaz. Üniversiteye rahatlıkla dönebilir. Hükümetle sözleşmeniz ne olacak peki? Proje ile birlikte hizmetimiz de sona erecek. Çünkü sadece bu iş için anlaşma imzalamıştık. Bittiğinde hepimiz eski işlerimize dönebiliriz. Evet ama artık beni istemeyebilir. Donner, Jean'i iyi tanırım dedi. O tek kadınla yaşamayı seven erkeklerden. Seni beklediğinden eminim. Ama senin başka bir ilişkin varsa bir şey diyemem tabii. Dana şaşkın gözlerle ona baktı. Neden böyle konuştun şimdi? Geçen çarşamba akşamı Webster's restorandaydım. Dana aman tanrım diye geçirdi içinden. Jean'den ayrıldıktan sonra sadece birkaç kez dışarıya çıkmıştı. Ve onlardan birinde de yakalanmıştı işte. O akşam Mary ve Numa'dan iki biyolog arkadaşıyla akşam yemeğine çıkmışlardı. Adamlarla aralarında hiçbir şey yoktu. Ayağa kalktı ve Donner'a baktı, gülümsedi. ''Sen Mary ve hatta başkan bile her şeyi unutup kocama dönmemi istiyorsunuz. Sanki ben bir battaniyeyim de Jean de bensiz uyuyamazmış gibi. Ama hiçbiriniz de benim neler hissettiğimi düşünmüyorsunuz değil mi? Üzgün müyüm, öfkeli miyim? Kimsenin umurunda bile değil.'' Ama hepinizin canı cehenneme. Ben istediğim gibi yaşamakta serbestim. Jean'e geri dönmeme gelince bunu ancak ben istediğim zaman yaparım. Başka erkeklerle çıkmak istediğim zaman da kimseye sormak zorunda değilim. Bunları söyledikten sonra döndü ve şaşkın şaşkın bakan Donner'ı orada yalnız başına bırakıp merdivene yürüdü. Çıkıp odasına girdi ve kendisini yatağın üzerine attı. Söylediklerini kızgınlıkla söylemişti ve kendisi de hayatında Jean'den başka erkek olmadığını, olamayacağını ve günün birinde tekrar ona döneceğini biliyordu. Birden kendini bıraktı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Aynalarla kaplı duvarlardan birine yerleştirilmiş müzik setinden bir kadın disk jokeyin seçtiği parçalar kulakları sağır edercesine çalıyordu. Küçük dans pisti omuz omuza dans eden çiftlerle doluydu ve salon rengarenk ışıkların oynaştığı tavana doğru yükselen kalın bir sigara dumanı bulutuyla kaplanmıştı. Donner tek başına bir masada oturmuş dans edenleri seyrediyordu. Ufak tefek bir sarışın onun yanından geçerken birden durdu ve gülerek ''Hey fırtına kuşu, burada ne arıyorsun sen?'' diye bağırdı. Donner şaşkın bir ifadeyle başını kaldırdı ve birden ayağa fırladı. ''Bayan Sheldon siz ha? Artık samimi olduk sayılmaz mı? Bana Mary desene.'' ''Pekala Mary, yalnız mısın?'' ''Hayır, evli bir arkadaşımla geldim. Yani 3 kişiyiz anlayacağın.'' Donner onun işaret ettiği yöne baktı ama o kalabalıkta kimi gösterdiğini anlaması imkansızdı. Hemen bir sandalye çekti ve Mary'e ''Otursana'' dedi. O sırada masanın yanından geçen kadın garsona birer içki söylerken Mary de onu inceliyordu. ''Biliyor musun Bay Donner, bir fizikçi olarak hiç de fena sayılmazsın.'' ''Allah kahretsin, bu akşam bir CIA ajanı olmayı düşünüyordum.'' Mary sırıtarak ona baktı. ''Dağdan yaramazlıklarından bahsetti bana.'' dedi. ''Masum kızları baştan çıkarmakta ustaymışsın galiba.'' ''Her duyduğuna inanma sakın. Aslına bakarsan kadınlara karşı çok utangaç bir adamımdır.'' ''Yok canım, sahi mi?'' Donner onun sigarasını yakarken ''İzci sözüne güvenebilirsin.'' dedi. ''Dana yok mu bu akşam?'' ''Kurnazca bir soru. Belki de buraya onu görmek için geldin. Ne dersin?'' ''Yok canım, bu tamamen...'' ''Seni ilgilendireceğini sanmıyorum ama yine de söyleyeyim. Dana şu anda Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde bir yerlerde bir gemide.'' ''Evet, bir gemi seyahati onun sinirlerine iyi gelir.'' ''Mary zavallı bir kızdan bilgi almasını iyi beceriyorsun doğrusu.'' dedi. ''Bunu sana dostun Jean'e söylemen için bildiriyorum. Dana tatilde değil, sadece Titanic çıkarılırken orada olmak isteyen basın mensuplarına ev sahipliği yapıyor.'' ''Bunu söylediğine sevindim.'' ''Güzel, açık konuşan erkeklerden hoşlanırım.'' Mary başını kaldırdı ve alaycı bir ifadeyle Donner'ın gözlerine baktı. ''Pekala, bu işi çözümlediğimize göre şimdi neden bana kur yapmıyorsun?'' Donner birden şaşırdı ve kaşlarını kaldırıp güldü. ''Bunu yaptığım takdirde senin de... Ama ben senin bildiğin kızlardan değilim demen gerekmez mi acaba?'' dedi. Mary birden kalktı ve onun elini tutup ''Haydi gel.'' dedi. ''Nereye gittiğimizi sorabilir miyim?'' Mary hınzırca bir sırıtışla ''Senin evine'' diye cevap verdi. Donner şimdi iyice şaşkına dönmüştü. Her şey çok çabuk gelişiyordu. ''Ne? Benim evime mi?'' ''Tabii, ne var bunda? Sevişmeyecek miyiz yani? Nişanlanan ve evlenecek olan iki insan birbirlerini nasıl tanıyacak başka türlü?'' 44. Bölüm. Pit pencere kenarındaki tren koltuğuna oturmuş dışarıdaki Devon kırlarını seyrediyordu. Tren rayları Dawlish'te kıvrımlı sahili izliyor, durmadan sağa sola dönüyordu. Uzakta Manş denizinde sabah balık avına çıkan balıkçı teknelerini görebiliyordu. Birden başlayan yağmur görüşünü engelleyince başını eğdi, kucağındaki derginin sayfalarını tekrar çevirmeye başladı. 2 gün önce ona kurtarma operasyonundan bir süre için ayrılacağını söyleselerdi saçma der gülüp geçerdi. Hele İngiltere'nin güneybatı sahillerinde Devonshire'da 12 bin nüfuslu Tynemouth isimli küçük bir kasabaya ölmek üzere olan yaşlı bir adamla konuşmak için gideceğini söyleselerdi onlara resmen delisiniz derdi. Bu ziyareti Amiral James Sandacre'a borçluydu. Amiral onu Washington'daki Numa karargahına geri çağırdığında bu ziyareti böyle tanımlamıştı. Titanik'ten kurtulan mürettebattan hala yaşayan son kişiye yapılacak bir ziyaret. Sandacre onun itirazlarını hiç aldırmamış ve ''Boşuna direnme, Tynemouth'a gidiyorsun'' demişti. Pit Capricorn'da aylarca sallanarak dalgaların üzerinde yaşadıktan sonra dengesini bulmak ister gibi odada bir aşağı bir yukarı dolaşırken Sandacre'a ''Ama büyük bir saçmalık bu'' diye homurdanmıştı. Bir yandan beni Washington'a Numa merkezine çağırıp adamlarımın arasında iki Rus ajanı olduğunu, içimizden bazılarını öldürebileceklerini ve Siyan'ın da onları adeta koruduğunu söylüyor, sonra da İngiltere'ye gidip ölmekte olan yaşlı bir adamla konuşmamı istiyorsun.
Evet ama ölmek üzere olan o yaşlı adam şimdiye kadar sağ kalmış tek Titanic elemanı.
Peki ama kurtarma operasyonu ne olacak amiralim? Bilgisayarlara göre Titanic 3 gün sonra o çamurdan kurtulabilecekmiş.
Sakin ol Dirk. Yarın akşam yeniden Capricorn'un güvertesinde olacaksın, merak etme. Titanic'in çıkarılışını kaçırmazsın. Sen yokken Rudigan işleri yürütebilir sanıyorum, değil mi?
Pitt, bana seçme hakkı bırakmıyorsun, dedi yenilgiyle.
Sandaker gülümsedi. Senin korkunu anlıyorum. Bir aksilik olabilir diye korkuyorsun. Ama orada çalışanlar şu anda dünyanın en mükemmel gemi kurtarma ekipleri. 36 saat süreyle sen olmadan da işlerini sürdüreceklerinden kuşkum yok.
Pekala, ne zaman gidiyorum?
Dallas'taki Numa hangarında bir jet seni bekliyor. Onunla Exeter'a uçacak ve oradan da trenle Tynemouth'a gideceksin.
Oradan dönünce Washington'a gelip rapor verecek miyim?
Hayır, raporunu bana Capricorn'da da verebilirsin.
Capricorn'da mı?
Tabii, neden olmasın? Sen İngiltere'nin küçük bir kasabasına keyif çatarken Titanic planlanandan önce çıkartılırsa onu görmeyecek miyim yani?
Sandaker bunları söylemiş ve Pitt'in öfkesini görüp gülmemek için kendisini zor tutmuştu. Pitt tren istasyonunda bir taksiye atladı ve nehri izleyen daracık yolun üzerindeki denize bakan küçük evlerden birine doğru yola koyuldu. Evin bahçe kapısı önünde taksiden inip şoföre parasını ödedi ve içeriye girip kapıya doğru ilerledi. Bahçedeki güllerin kokularını içine çekmekten kendini alamamıştı. Kapıyı çalıp birkaç saniye bekledi ve karşısında menekşe gözlü, kızıl saçlı ve İskoç aksanıyla konuşan yumuşak sesli bir kız görünce şaşırdı.
''Günaydın efendim.''
Başının hafif bir hareketiyle kızı selamladı ve günaydın diyerek gülümsedi. Benim adım Dirk Pitt ve...
Oh evet, Amiral Sandaker'ın telgrafında geleceğiniz bildiriliyordu. Lütfen buyurun, Komodor sizi bekliyor.
İyi ütülenmiş beyaz bir bluz, üzerine yeşil bir yün süveter ve onların altına da uygun bir eteklik giymişti. Şöminesinde odunların yandığı rahat ve konforlu salona girdiler. Pitt, ev sahibinin emekli bir denizci olduğunu bilmeseydi bile salonun dekorundan bunu kolayca tahmin edebilirdi. Salonda bulunan her rafın üzerinde birkaç gemi maketi ve duvarlarda eski ünlü yelkenlilerin resimleri vardı. Manş denizini gören pencerenin önüne pirinç bir teleskop yerleştirilmişti. Salonun bir köşesinde de saatlerce parlatıldığı belli olan pırıl pırıl bir gemi dümeni dümencisini bekler gibi duruyordu.
''Genç kız, rahatsız bir gece geçirmişe benziyorsunuz efendim.'' dedi. ''Acaba kahvaltı ister miydiniz?''
''Nazik davranıp açgözlü biri gibi görünmek istemem ama karnım da zil çalmıyor değil.''
''Amerikalılar iştahlarıyla ünlüdür. Bu efsaneyi bozsaydınız hayal kırıklığına uğrardım zaten.''
''O halde Amerikan geleneklerini bozmamak için elimden geleni yaparım. Bayan...''
''Oh özür dilerim, adımı söylemeyi unuttum. Sandra Ross, Komodor'un torununun kızıyım.''
Anladığım kadarıyla ona siz bakıyorsunuz.
Boş olduğum zamanlarda evet. Bristol Hava Yolları'nda hostesim. Uçuşum olduğu zaman köyden bir hanım gelip ona bakar. Eliyle koridoru göstererek şu taraftan gideceğiz dedi. Kahvaltıyı beklerken en iyisi siz büyük babayla konuşun biraz. Çok yaşlı ama sizin Titanic'i çıkarma çabalarınızı çok merak ediyor ve ne yaptığınızı öğrenmek istiyor.
Genç kız bir kapının önünde durup hafifçe vurdu ve sonra kapıyı araladı.
Komodor, Bay Pitt burada seni görmeye gelmiş.
Hırıltılı bir ses, iyi gelsin buraya kızım diye konuştu. Ölmeden önce onunla konuşmak istiyorum.
Kız kenara çekilip yol verdi ve Pitt yavaşça içeriye girdi. Komodor Sir John L. Bigelow birçok madalyanın sahibi eski bir denizciydi ve yatağının üzerinde dimdik oturmuş, koyu mavi gözleriyle Pitt'e bakıyor, onu inceliyordu. Kafasındaki birkaç tel saçı da sakalı gibi bembeyazdı ve yüzünde denizde geçirdiği yılların izlerini görmek mümkündü. Geceliğe benzer bir şeyin üstüne balıkçı yaka bir kazak geçirmişti. Kupkuru fakat güçlü elini uzatıp Pitt'in elini sıktı. Pitt bu kadar yaşlı bir adamın parmaklarında böyle bir gücün bulunmasına şaşırmıştı.
''Sizinle tanışmak benim için büyük şeref Komodor. Titanik'ten kahramanca kurtuluşunuzun hikayesini birkaç kez okudum.''
Yaşlı adam biraz abartıyorlar diye söylendi. İki dünya savaşında da gemim torpillendi ve günlerce dalgalarla boğuştum. Ama bana sadece Titanic olayını sorarlar hep. Eliyle sandalyeyi göstererek otur otur dedi. Denize yeni çıkmış sakalsız bir tayfa gibi durma, otur.
Pete onun gösterdiği sandalyeye oturdu.
Şimdi bana gemiden bahset bakalım. Bunca yıl sonra nasıl görünüyordu? O gemide çalışırken çok gençtim ama her güvertesini daha dünmüş gibi hatırlıyorum.
Pete elini cebine attı ve içi fotoğraf dolu zarfı çıkarıp Bigalow'a uzattı. Bu resimler onun son durumunu benden çok daha iyi anlatırlar sanıyorum Komodor. Bunlar birkaç hafta önce bizim derin deniz gemilerimizden biri tarafından çekilmişti. Komodor Bigalow yakın gözlüğünü taktı ve resimlere bakmaya başladı. Yatağın yan tarafındaki eski bir gemi saatinin dakikaları ilerlerken yaşlı denizci eski zamanların anılarına dalıp gitmişti. Bir süre sonra gözlerini Pete'e çevirdi. Klas bir gemiydi diye mırıldandı. Adeta bir efsaneydi o. Hepsinde çalıştım ve seyahat ettim. Olympic, Aquitania, Queen Mary, hepsi zamanının en iyi gemileriydi. Ama yine de dekorasyonda Titanic'in klasına erişememişlerdi. Onun kameraları ve duvar kaplamaları bile bir başkaydı. Şu resimlere baksanıza, bu haliyle bile klasını gösteriyor işte.
Pete haklısınız diyerek başını salladı. Bunca yıl sonra bile insanı hala büyüleyebiliyor.
Bigalow birden heyecanlandı. İşte, işte diyerek bir resmi işaret etti. Şurada, işte şurada. O batıp sulara gömülürken ben de tam şurada subay dinlenme salonunun vantilatörü altında duruyordum. Fakat o gece sular korkunç soğuktu. Sıfırın altında 4 dereceydi galiba.
Yaşlı denizci 10 dakika kadar konuştu ve dondurucu sularda nasıl çırpındığını, bir halatın ucunu yakalayıp bir sandala nasıl çıktığını, insanların birbirleriyle mücadelelerini, gecenin karanlığında duyulan sonra da yavaş yavaş kaybolan iç paralayıcı çığlıkları, kurtarma sandalında geçen bitmez tükenmez saatleri ve sandaldaki soğuktan titreyen 30 kişinin birbirlerine nasıl sarıldıklarını anlattı. Ve Connard şirketinin Carpathia isimli gemisinin gelip kendilerini kurtarışını anlatırken iyice heyecanlanmıştı. Sonra içini çekti ve gözlüğünün camlarının üzerinden ona bakıp ''Canını sıktın mı Bay Pete?'' diye sordu.
''Pete hayır efendim hiç sıkılmadım.'' diye cevap verdi. ''O olayı yaşayan birinin ağzından duymak büyük bir şey benim için. Sanki kendim yaşıyormuş gibi oldum.''
''Bigalow peki o halde sana başka bir şey anlatayım da dinle.'' diye devam etti. ''Gemideki son dakikalarımdan şimdiye kadar kimseye bahsetmedim. Bunları Amerikan Senatosu ya da İngiltere Soruşturma Kurulu'ndaki sorgulamalarda bile anlatmadım. Bu trajediyle ilgili yazan yazarlar ve gazetecilere bile tek kelime etmedim. Sen delikanlı, bunları benim ağzımdan duyan ilk ve son insan olacaksın. Bunu unutma sakın.''
Pete 3 saat sonra yine Exeter'a giden trendeydi. Ama kendisini hiç de yorgun hissetmiyordu. Hala heyecanlıydı. G güvertesindeki 1 numaralı kargo ambarının kasasında duran esrarengiz maddeyle Titanic şimdi onu daha çok kendisine doğru çekmeye başlamıştı. Birden Southby'yi hatırladı. Southby de nereden çıkmıştı acaba? Başını eğdi ve Commodore Bigalow'un kendisine verdiği pakete belki 50. kez baktı. Tynemouth'a geldiğine hiç pişman olmamıştı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 189.